Ayrım 7.
Sayfa 68. Bunun üzerine halk milisleri başkentin belli başlı binalarında ve sokaklarda geceleri nöbet tutmaya başladılar. Kasaba ve köylerde de gerginlik en yüksek dereceye ulaşmıştı. Palma del Rio'daki Casa del Pueblo'dan toplanan halk Madrid'den gelen haberleri heyecanla izliyordu. Orada da başka yerde olduğu gibi hazırlandığı söylenen sağcı ayaklanmayı daha genişlemeden darmadağın etmek üzere halk tetikte bekliyordu. Madrid'e örnek alan Juan de España adamlarını toplayıp belediyeye yürüdü ve Cumhuriyeti düşmanlarına karşı korumak üzere adamlarına silah dağıtılmasını istedi. Bu konuda bir emir almamış olan sosyalist belediye başkanı isteği geri çevirdi. Bununla beraber Juan de España büyük günün yaklaşmakta olduğunu sezerek kendi özel milisini kurdu ve adamlarını daha yetkin silahlar buluncaya dek sopa, kazma, balta gibi araçlarla donattı. Bu kişiler arasında gelecekteki El Cordobes'in babası Jose Benitez de vardı. Bir proleter kahvehanesinde garson olması siyasal dürüstlüğünden yana yeterli bir güvence sayılmıştı. İspanya'nın her kenti, her köyü patlamaya hazır bir barut fıçısıydı. Ateşin tüm ülkeyi sarsması için bir kıvılcım sıçraması yeterliydi. Bu kıvılcım Temmuz'un 12'sini 13'üne bağlayan gece görüldü. Madrid'de sabahın 3'üne doğru polis dolu bir askeri araba en ünlü sağcı politikacılardan ve eski bakanlardan Calvo Sotelo'nun bir villasının önünde durdu. Polisler kimlik belgelerini gösterdiler ve Sotelo'nun uykusundan kaldırıp kendilerine gelmesini söylediler. Araba kentten biraz uzaklaşınca hemen oracıkta Sotelo'yu ensesine iki kurşun sıkarak öldürdüler. Katiller bundan sonra cesedi bir mezarlığa attılar. Ceset ertesi gün orada bulundu. Monarşi taraftarı önderin öldürülmesi öylesine bir heyecan yarattı ki hükümet korkup sıkı yönetimi ilan etti ve yüzlerce faşist tutuklandı. Arkadaşlarının öcünü almaya ve ölümünün yarattığı görülmemiş heyecandan yararlanmaya karar veren isyancı subaylar hemen harekete geçtiler. Ayaklanma 17 Temmuz 1936'da İspanyol gösterilerinin geleneksel olarak başlatıldığı ve boğaların arenalara girdikleri saatte, yani 17'de başlayacaktı. Bir uşağın getirdiği akşam gazetesinin ilk sayfasında büyük puntolarla verilen haberi okuyunca İngiliz'in yüzü sapsarı kesildi. Calvo Sotelo öldürüldü. İngiliz ayağa kalktı. Otelin holünü geçti, resepsiyondan odasının anahtarını istedi. Katip, müşterinin yüzünün ansızın bozulduğunu fark etti. ''Rahatsız mısınız, Mr. Bidwell?'' diye sordu. Monarşi taraftarı, ABC gazetesinin Londra muhabiri Louis Bolin, yani söz konusu Mr. Bidwell, gülümsemeye çalışarak başını salladı. Bir gece önce cömert bir bahşiş vererek Casablanca'daki Carlton Oteli'nin defterine pasaportunu yitiren bir İngiliz turisti olarak adını Mr. Tony Bidwell diye yazdırmıştı. Bundan birkaç saat önce Portekiz'deki hapishaneden iki sarışın güzelin sayesinde kurtulmuş ve arkadaşlarıyla Afrika'ya hareket etmişti. 24 saatten beri bekliyordu. Öyle olduğu halde parolayı verip yolculuğun devamı hakkında emirler getirecek kişi henüz gelmemişti. İspanyol ve Fransız gizli polisinin kendisini göz hapsinde bulundurduğunu hissettiğinden bu gecikme ona fazlasıyla kaygı veriyordu. Calvo Sotelo'nun öldürülmesi, Louis Bolin'de yolculuğun mahiyeti hakkında yepyeni ve dramatik kuşkular yaratmıştı. Çabalarının amacını hala bilmemekle beraber, görevi konusunda saptanan planda Sotelo'nun öldürülmesi nedeniyle önemli değişiklikler yapılacağını sezinliyordu. Kanarya Adaları'nda hızlı dragona gereksinmesi bulunan kişinin kim olursa olsun öngörülen tarihten önce yolculuğa çıkacağı kesindi. Bunu düşünen Bolin, binbaşı Pollard'ı bazı talimatlarla Kanarya Adaları'na gönderdi. Ertesi sabah şafakta uçak binbaşıyla birlikte iki sarışın güzeli alarak Casablanca'dan ayrıldı. Emekli subayın cebinde çeşitli Avrupa kentlerinde şiddetli bir şeker hastalığı krizini tedavi edebilecek doktorların adları yazılı siyah deri kaplı bir defter vardı. Tenerife başlığı altında da Doktor Gabarda 52, Calle Via Cavillo yazılıydı. Adın yanında da şu not vardı. Ona Galiçe'nin Fransa'yı selamladığı söylenecek. Hızlı Dragon'un pilotu Las Palmas'a vardığında havaalanının yakınlarında gösterişsiz bir otele yerleşti. Yolculara gelince onlar gemiyle yollarına devam edip Tenerife adasına gideceklerdi. Binbaşı Pollard, Bolin'in talimatına uygun olarak ertesi gün yani 16 Temmuz sabahı Doktor Gabarda'nın muayenesine gitti. İngiliz bildiği bütün İspanyolcasını toparlayıp doktora Galiçe'nin Fransa'yı selamladığını haber verdi. Doktor bu mesajı öyle kayıtsız karşıladı ki İngiliz yanlış kişiye başvurduğundan kuşkulandı. Doktora gelince kaçık olduğuna hükmettiği biri tarafından sabah sabah rahatsız edilişine fena halde içerlemişti. bana bakın diye çıkıştı. Hastaysanız söyleyin tedavi edeyim. Aksi halde vakit kaybettirmeyin bana. Pollard doktora hayretle baktı. Kötü İspanyolcasıyla parolayı anlaşılmayacak hale mi sokmuştu? Tane tane söyledi. Ama ne yapsa boş. Doktorda en ufak bir ilgi uyanmıyordu. Binbaşı içinde bir sabırsızlık dalgasının yükseldiğini duyumsadı. Sussex'teki dingin yurtluğunda yeşil çimenler üzerinde kriket oynayarak geçirebileceği şu güzelim yaz gününde şöyle böyle bildiği bir dilde dile getirdiği şeyi bilmediği bir mesajı aktarmakla yükümlü olarak Atlantik'te gitip gitmiş bir yabancı adadaki evlerden birinin kapısının önündeydi. Dinleyin dedi doktor. O Allah'ın belası mesaj ne demek ister anlamıyorum. Ama galiba önemli. Düşünün bakalım. Sözcük olarak bir anlamı yok mu? Pollard o üç sözcüğü daha ağır yineledi. Ve az sonra doktorun yüzü garip bir ifadeye bürünerek aydınlandı. Telefonun zili sıcak ve nemli gecenin sessizliğini yırttı. Bu çağrı üzerine karanlıkta bir el duvara, İspanyol Cumhurbaşkanı Manuel Azana'nın portresinin altına asılı manivelalı eski telefon aygıtına doğru uzandı. Aygıtın üstünde beyaz boyayla 49 yazılıydı. Cordoba ilinin telefon rehberinde bu numara jandarma karakolu Pacheco sokağı Palma del Rio diye gösteriliyordu. Çavuş Emilio Paton alıcıyı kulağına yapıştırdı. Karakolunun bağlı bulunduğu teğmenin sesini tanıdı. Teğmen, Gualdakivir'in karşı kıyısındaki komşu Pasados kasabasından telefon ediyordu. Dediğine göre ordu, hükümete karşı ayaklanmış, Fas'ta başlayan isyan anavatan topraklarına sıçramış, amacı İspanya'da düzen ve disiplini yeniden kurmakmış. Jandarmanın görevi onun yanında yer almakmış. Bunları anlattıktan sonra Teğmen, aslında denetim altında bulunan bölgede isyancıların davasını desteklemek için gerekli önlemleri almasını emretti. Hiçbir buyruk çavuş Paton'u bu denli rahatsız edemezdi. 59 yaşına varmıştı. Kamu hizmetinde geçirdiği uzun yıllar onu emekliliğinin eşiğine getirmişti. Günlerini tümüyle hak ettiği uzun bir dinlenceyle tamamlayacağı memleketi Galicia'ya dönmesine bir yıl bile kalmamıştı. Ama çavuş Emilio Paton birçok başka İspanyol gibi o gece tuzağa düşüvermişti. Komutasındaki manganerleri gece vakti çalan telefonun anlamını sezdiklerinden kaygıyla önderlerine bakıyorlardı. Birden telefondan ''Arriba España, şahlan İspanya'' diye bir ses duydular. Gece yarısına birkaç dakika vardı. Bir falangistin toplanma çağrısı olan bu sözlerle 17 Temmuz 1936 gecesi Endülüs'ün ufak kasabası Palma del Rio karakolundaki 8 nöbetçi İspanyol Cumhuriyeti'ne karşı girişilen isyan hareketine böylece bir anda katılmış oluyordu. Guadalquivir Vadisi boyunca Endülüs ve öteki illerde buna benzer çağrılar polisleri ve jandarmaları uykudan uyandırdı ve patlak veren isyana katılma emrini verdi. İsyan öğleden sonra Fas'taki Meija garnizonunda başlamış, 2 saat içinde İspanyol Fas'ının iki önemli üssü Tetuan ve Ceuta'yı sarmıştı. Bunun üzerine anavatandaki garnizonlara çağrılar gönderildi. Eylemin bir uluslu silah altına çağırmakta kullanılan deyimlerin en romantik olmayanı dile getiren örtülü bir adı vardı. Sin novedad, yani yeni hiçbir şey yok. Çok geçmeden Endülüs'te dehşet saçacak olan General Quipe de Llanyano geceyi isyancı arkadaşlarıyla birlikte Sevilla'da emekli bir subayın evinde geçirdi. Oraya öğleden önce Hispana Suiza makam arabasıyla gelmiş, dediğine göre inceleme yapıyormuş gibi görünerek isyanı hazırlamak için 40 bin kilometre yol kat etmişti. Şimdi taraftarlarıyla birlikte Endülüs'ün başkentini zapt etmeye hazırlanıyordu. Yanında somurtkan bir adam duruyordu. Bu serüvenin onun için belirli bir anlamı vardı. İşler yolunda giderse birkaç gün sonra bu Palma senyörü Don Felix Moreno kamulaştırılmış olan topraklarına dönecekti. Ayaklanma söylentileri yayılır yayılmaz Madrid'de binlerce kişi sokaklara döküldü. Bunlar silah bulabilmek ve haber toplamak kaygısıyla geceyi dışarıda geçirdiler. Ama hükümet halka silah dağıtmayı reddediyor ve Madrid radyosu bu saçma isyana kentlerde bir tek kişinin katılmadığını söylüyordu. Palma del Rio'da başkenttekine taş çıkartan bir kargaşalık hüküm sürüyordu. Jandarmaların isyancılara katıldıklarını henüz kimse bilmiyordu. Casa del Pueblo'nun önünde toplanan işçiler heyecan içinde Madrid radyosunun haber bültenini bekliyorlardı. Uykusuz geçen bir geceden sonra çeşitli söylentilerle sinirleri iyice gerilen halk silah istemek üzere bir kez daha belediyeye yürüdü. Bu isteği yerine getirmenin sonunun nereye varabileceğini hesaplayarak korkan sosyalist belediye başkanı isteği gene reddetti. belirsizlikler ve tehditlerle dolu bu saatte Cumhuriyet'in halka silah dağıtma konusunda gösterdiği bu çekingenliğin rejimin geleceği üzerinde etkileri büyük olacaktı. Zira Cumhuriyet yönetimini tepelemeye ant içenler hiçbir konuda duraksamamayı kafalarına koymuşlardı. O 18 Temmuz gününün hedefli şafağında Palma del Rio'dan 1000 kilometre uzakta Atlas Okyanusu'nun dalgalarıyla yalpalayan bir balıkçı teknesinin provasında duran adam işte bunlardan biriydi. Yüzünü kamçılayan dalga savruntularını aldırdığı yoktu. Bakışlarını gittikçe yaklaşan kıyıya ve kendisini tarihle olan randevusuna ulaştıracak uçağın güneşte parlayan süleytine dikmişti. Hızlı Dragon'un pilot mahallinde oturan Kaptan Webb yaklaşan tekneye bakıyordu. Binbaşı Pollard'ın parolası Doktor Gabarda'nın belleğini uyandırabildiği andan başlayarak İngiliz pilotun yaşantısı değişivermişti. Şık giyimli ve esrarengiz iki adam onu gelip almış, Las Palmas'a egemen bir tepede bulunan bir villaya götürmüşlerdi. Webb bu garip serüvenin anlamını ancak orada öğrenebilmişti. Birkaç saat sonra uçağıyla önemli bir kişiyi Casablanca'ya taşıyacaktı. Bu kişinin yolculuğa hazır olacağı ana dek de o villada saklanması gerekiyordu. Ertesi sabah Webb'i saat 4'te uyandırdılar ve apar topar Las Palmas hava üssüne götürdüler. Orada zırhlı bir araba onu havaalanının pistine ulaştırdı. Hızlı Dragon orada okyanus kıyısında 12 askerin korumasında duruyordu. Webb 2 saate yakın uçakta bekledi. Uzaktan Las Palmas'tan zaman zaman salvoların sesi duyuluyordu. Balıkçı motorunun çelimsiz süleyeti ufukta görünür görünmez pilot uçağı uçuşa hazırlama emrini aldı. Tekne uçağın birkaç metre yakınına kıyıdaki kumluğa geçip saplandı ve Webb tıknaz, dazlak bir adamın küpeşteyi dikkatli bir şekilde aşıp kendini usulca suyun içine bırakıverdiğini gördü. Haki bir üniforma giymişti ve elinde Webb'in deyimiyle ona gittiği yere eşantiyon götüren bir satıcı havasını veren bir çanta vardı. Dizlerine dek ulaşan suların içinde güçlükle yürüyerek uçağa doğru gitti. İngiliz, bu basit ve sakar adam için 3000 kilometre yol teptiğine bir türlü inanamıyordu. Birinin elinde valiz bulunan iki genç de yabancıya eşlik ediyordu. Piste varır varmaz uçağa girdiler. Yolculardan biri nazik bir ifadeyle Casablanca'ya lütfen dedi. 3 dakika sonra Webb, Hızlı Dragon'u havaalanının pistine sürdü. Tam o sırada Madrid hükümetine sadık kalan birliklerle dolu kamyonlar piste giriyorlardı. Uçağı araçların burnunun dibinden havalandıran Webb saptı ve batıya, Afrika kıyılarına doğru yol aldı. Geriden bir mitralyözün salvoları duyuldu. Uçak iyice havalandıktan sonra pilotun arkasında oturan adamın tarihsel yolculuğunun ilk hareketi ıslak üniformasını çıkarıp siyah evrak çantasında bulunan gri flanel kostümünü giymek oldu. Sonra cebindeki kağıtları boşalttı. Pasaportunu ve askeri kimlik kartını fırlatıp attı. Belgeler 2000 metre yükseklikten denize doğru ölü yapraklar gibi uçuşarak düşerlerken ufak tefek adam İngiliz pilota doğru eğildi. Elini uzattı ve kimliğini gizlemeyi artık gereksiz bularak tutuk bir İngilizceyle "Nasılsınız?" dedi. "Ben General Francisco Franco'yum." İspanya'da kargaşalıklar yağ lekesi gibi yayılıyordu. Sevilla'da öğleden beri resmi daireler, ordunun ve jandarmanın kışlaları, radyo istasyonu General Quipe de la Llano'nun elindeydi. İnanılmaz bir cüretle hareket ederek bir avuç askerle koca kenti ele geçirmişti. Yalnızca Triana mahallesi hala direniyordu. Ayaklanan halk 11 kiliseyi, Don Felix Moreno'nun traktör fabrikasını ve ABC gazetesinin sahibine ait ipekli dokuma fabrikasını ateşe vermişti. Aynı gece Cordoba isyancıların eline düştü. Sonra sıra Algeciras ve Jerez'e geldi. İleride Endülüs'ün kurtarıcısı gibi üne erişecek olan Manuel Baturone adlı 41 yaşında bir general, Büyük Kadiz Limanı'nı ayaklanmanın bu ilk günlerinde isyancılara bağladı. Granada duraksıyordu. Buna karşılık garnizonu donanma tarafından desteklenen Malaga, Cumhuriyet'e sadık kaldı. Fas'ta ayaklanmaya karşı son direnmeler hava kararırken yok edildi. İsyan Endülüs'ün büyük kentlerinde zafere ulaşmıştı ama köyler Cumhuriyet'e sadık kaldı. Sevilla Radyosu'nun isyancıların eline düşmeden önce yayımladığı direnme çağrısı duyulmuştu. Guadalquivir Vadisi'ndeki kasaba ve köyler anarşistlerin ve sosyalistlerin denetimindeydi. İki günde üçüncü kez içlerinde Jose Benitez'in ve Nino Valles'in kahvehanesinin müdavimlerinde bulundukları Casa del Pueblo'daki işçiler Palma Belediyesi'ni kuşattılar ve silah istediler. Cordoba'dan aldığı emirlere uyan belediye başkanı onların isteğini gene reddetti. Ama bu kez göstericileri hiçbir şey tutamazdı. Juan de España belediye binasını saldırma emri verdi. Belediye başkanını makamından kovduktan sonra balkonda göründü ve Palma del Rio'nun bundan böyle kendi başkanlığında kurulacak bir komite tarafından yönetileceğini halka ilan etti. Yardımcı olarak kayınbiraderini ve 21 yaşındaki duvarcı ustası Rafael Limones'i seçti. Palma'nın yeni yöneticisinin ilk kararı bütün silahlara el koymak oldu. Milis askerlerinden kurulu ekipler kentte sıkı bir arama yaptılar. Döşekleri deldiler, şüpheli gördükleri iç avlulardaki ve yer döşemelerini kaldırdılar. Evleri, dükkanları alt üst ettiler. Kısacası kasabanın zenginlerinin ya da orta sınıfının silahlarını sakladıklarından kuşkulandıkları bütün yerleri iyice elekten geçirdiler. Buldukça belediyeye getirip teslim ediyorlardı. Kısa zamanda meydanda çeşitli tüfeklerden oluşan bir tüfecik yükselmeye başladı. O sırada Juan de España'da İspanyol Amerikan Bankası'nın ve İspanyol Kredi Bankası'nın şubelerinin kasalarını boşaltıyordu. Para desteleri hırpani kılıklı adamların koruması altında belediyeye taşındı. Böylece Palma del Rio'nun bankalarındaki servet Juan de España'nın makam odasının yanında bir odaya yığıldı. Kapıya iki milis askeri dikildi ve Palma'nın işçileri hayallerinde bile canlandıramayacakları kadar görkemli olan o büyük serveti teker teker önünden geçip seyrettiler. Juan de España bir komando birliğinin başına geçip toprakları kente en yakın olan Pepe Martinez'in malikanesine gitti. Tüm mülk sahipleri gibi Pepe Martinez de Sevilla'ya kaçmıştı. Ancak 8 silindirli siyah Packard'ını bırakmıştı. İhtilalin önderi buna özel görevlerinde kullanmak üzere el koydu. Sonra o yerler hoşuna gitmiş olacak ki Martinez'in malikanesini kendine konut edindi. Palma'ya döndüğünde aramada ele geçen silahları partizanlarına dağıttı. Bu dağıtımda Jose Benitez'e bir tüfek düştü. Vales kahvehanesinin sakin tabiatlı garsonu eline ilk kez bir silah alıyordu. Yoldaşlarının çoğu gibi Benitez de tüfek kullanmayı bilmezdi. Kendilerine oyuncak verilmiş çocuklar gibi sevinen Palma'nın işçileri silahlarını havada sallaya sallaya Casa del Pueblo'nun önündeki meydana doldular. Senora Vales'in ifadesiyle sevinçten uçuyorlardı. Tüfekleri öyle havada sallamak yüzlerce yıllık aşağılanma ve utancı silmeye yetiyordu sanki. Ama Benitez ve arkadaşlarının taşıdıkları silahlar oyuncak değildi. Şafakta Juan de España jandarma karakolunu basmalarını emretti. Oranın ele geçirilmesiyle modern silahlara ve bol miktarda cephaneye sahip olacaklarını umuyordu. Çavuş Emilio Paton ve komutasındaki 8 jandarma takviye almışlardı. Ama bunlar öyle aşırı sağcı olarak tanınan kişilerdi ki tepelenecek kimselerin listelerinin başında yer almışlardı. Bunlar arasında belediye memurlarından biri, bir marangoz ve Palma'nın en ünlü kuaför salonunun sahipleri olan Romero soyadlı 3 kardeş de vardı. İşçiler binayı kuşatmak için komşu evlerin damlarına çıkarlarken ötekiler de orayı tahkim etmekte meşguldüler. Çavuş Emilio Paton ve adamları kum torbalarıyla kurdukları pencerelere silahları yerleştirip pusuya yattılar ve orada öç almaya susamış tüm bir kasaba halkının saldırıya geçmesine yol açacak olan saldırı emrini korku ve heyecanla beklemeye başladılar. Emir, geçen Şubat ayında Galeana gelen halk tarafından ateşe verilen Notre Dame de La Assomption Kilisesi'nin çan kulesinden verildi. Bir leylek yuvasını andıran gizlenmiş bekleyen bir milis askeri tüfeğini aldı ve kuşatılmış olan karakolun avlusuna ateş etti. Kurşunun kafasına isabet ettiği nöbetçi sendeledi ve yuvarlandı. İç savaşın Palma del Rio'daki bu ilk kurbanın adını tarih kaydetmemiştir. Arkadaşlarını yitirdiklerini görünce çılgına dönen jandarmalar mitralyöz salvolarıyla karşılık verdiler. Kuşatıcılar birden duraksadılar. Karakol o günde ele geçirilemedi. Toledo gibi Palma'da ateşli bir kalabalığın daha günlerce saldıracağı kireç badanalı duvarları delik deşik edilmiş bir alkazara sahip olacaktı. 1. Alcazar'da Toledo kente egemen bir kalede Franco yanlısı 1300 isyancı Cumhuriyetçi kuvvetlere 66 gün karşı gelmişlerdir. Dünyadan tam anlamıyla soyutlanmış, susuz kalmış ve atlarını kesip yeme durumunda kalmış bu savunmacılar Franco davasının en şanlı sayfalarını yazmışlardır. O akşam Nino Vales'in kahvehanesi taşkın bir kalabalıkla doldu. Tezgahta garson Jose Benitez'in İlgili gözlerle baktığı yeni bir aygıt duruyordu. Bu Palma'da bulunan birkaç radyolojisinden biriydi. Veteriner Miguel Prieto'nundu ve daha yeni alınmıştı. Bu aygıt sayesinde Palma iç savaşın seyrini günü gününe izleyebilecekti. Bu radyonun küçük hoparlörü bir başka savaşın büyük dalgalanmalar, acımasızlıklar ve uğursuzluklarla dolu bir 3 yıl süren ve son karşılaşmanın son anına dek tersliklerin birbirini kovaladığı korkunç bir savaşın yankılarını da duyuracaktı. Bu savaş 18 Temmuz 1936 günü akşamı saat 8'de Madrid radyosunun bulunduğu uzun dalga üzerinde bir başka yerde Valdepeñas kırmızı şarabını ve Zeres'in fazla kaçırmış birinin boğuk sesinin şu sözleriyle söylemesiyle başladı. İspanya kurtarılmış ve düzenin koruyucuları olan askerlere karşı gelmeyi yeltenen alçaklar köpekler gibi gebertileceklerdir. Bu sözleri gene General Quipe de Lanyo'nun Sevilla radyosundan yayımlayacağı nice korkunç söylevler izleyecekti. 2 saat sonra Madrid radyosundan başka bir ses yükseldi. Direnmenin ve tutkulu bir umudun simgesi olan bu ses, Cumhuriyet'in savunucularının gücünü son güne dek körükledi. Dolores Iberauri adlı bu genç kadının söylevleri tüm dünyada yankılanacak ve onu La Pasionaria diye öne kavuşturacaktı. O gece İspanyol kadınlarına sesleniyordu. Savaşın, bıçakla, kaynar yağlarla, neyle olursa olsun savaşın, boyun eğerek yaşamaktansa ölmek daha iyidir. Nino Valles'in kahvehanesinde toplanan işçiler onu dinlerlerken, Iberauri, bütün emekçilerin ve can çekişen İspanyol Cumhuriyeti'nin savaş komutu haline gelecek ünlü sözcüğü haykırdı. No pasaran, geçemeyecekler. Otel odası kasvetli bir sessizliğe bürünmüştü. Luis Bolin devrile devrile ilerleyip kumsalda dönen dalgaların gürültüsünden başka ses duymuyordu. Uğruna titiz bir yolculuk hazırladığı ve büyük tehlikeleri göze aldığı adam Bolin'in karşısında oturmuştu. Gömleğinin kollarını iyice sıyırmış, kayıtsız bir tavırla peynirli sandviçini yiyordu. Casablanca'nın 10 kilometre uzağında, ıssız bir kumsalın üzerindeki bu 3. sınıf otelde General Franco'nun büyük bir tehlike içinde olduğunu düşünen Bolin fazlasıyla kaygılıydı. Ülkesini saran ayaklanmanın başına geçirilmek üzere seçilen adamı nereye götüreceğini hala bilmiyordu. Franco'nun Kanarya Adaları'ndan kaçtığı bütün dünyada duyulmuştu. Bolin, Cumhuriyet hükümetinin Fransa'dan kaçağın yakalanması için yardım isteyeceğine emindi. Fransa'nın ise bu yardımı derhal kabul edeceği kesindi. Birkaç saate varmaz, Casablanca'daki Fransız polisinin kuşkularını dün gece özel bir uçakla kente gelen esrarengiz iş adamında toplardı. İzni kaybettirmek ve Franco'ya gerekli olan birkaç saatlik zamanı kazanabilmek için Carlton Oteli'ni terk edip deniz kıyısındaki Obit Palas'a yerleşmişlerdi. Tanka'dan gelecek telefonu bekliyorlardı. Bolin, Franco'yu nereye götüreceğini telefonla verilecek kodlu mesajla öğrenecekti. Limon, sözcüğü generali Tanka'ya, çay sözcüğü ise Tetuan'a götür demek olacaktı. Tek ampulle aydınlanan bu otel odasına kapanmış, Afrika'nın sıcağında kanter içinde bekliyorlardı. Gazeteci, Franco'nun ciddi ve önemli davrandığını fark ediyordu. General, uzun ve kanlı bir savaş olacak diye tahmin yürüttü. Madrid'i, Barcelona'yı, Valencia'yı, Bilbao'yu ele geçirmemiz çok güç olacak. Malaga ve Granada'yı da öyle. Sevilla'yı belki alabiliriz. Derin bir soluk aldı. Ne yazık ki kentleri tek tek, zeytin toplar gibi almak zorundayız. Karşısındakinin yüzünde umutsuz bir ifadenin belirdiğini gören Franco, tutkulu bir sesle devam etti. Sonunda yeneceğiz elbet. Zira bir inancımız, bir idealimiz var ve disiplinliyiz. Düşmanlarımızda ise bunlardan eser yok. Nihayet şafak sökerken telefon çaldı. Bolin açtı ve bir sesin şunları söylediğini duydu. Limon yükü avaryalı, zararı yok. İlk fırsatta uğrayın da bir çayımız için. Ve az sonra Franco'yu taşıyan bir araba sabahın sisi içinde gözden kayboldu. Casablanca havaalanındaki tek polis bir gün önce Bolin'den bolca rüşvet almıştı. Güçlük çıkarmadan ufak grubun geçmesine izin verdi. Çabuk diye mırıldandı. Polisler ve gümrük memurları 5 dakikaya varmaz burada olurlar. Kaçaklar Bebin motorunu işletmeye başladığı hızlı Dragon'a doğru koştular. Uçağa binecekleri sırada Franco pistin öteki ucundaki bir arabanın farlarını gördü. Polis diye haykırdı. Çabuk olalım. İngiliz pilot gazladı ve uçağı piste saldı. Polis arabası tüm hızıyla ilerleyip uçağın yolunu kesmek istedi. İki araç tam çarpışacaktı ki Beb uçağı havalandırmayı başardı. Yolculuk boyunca ağzını açmamış olan Franco, Tetuan'a yaklaştıklarında valizini istedi. Gri flanel giysilerini çıkarttı ve dizlerine dek Atlas Okyanusu'na batışın nemli izini hala taşıyan üniformasını giydi. Sonra gene eski yerine oturdu ve kasvetli bir tavırla alnını lamboza doğru eğdi. Hızlı Dragon'un yolculuğu sabahın 7'sinde son buldu. Uçak, Tetuan'ın hava üstüne indi. Karargah binasının cephesi daha birkaç saat önce sona eren çarpışmaların izlerini taşıyordu. Kendisini bekleyen subaylarla ancak birkaç sözcük konuşabilen Franco, harekatın komutasını ele almak üzere hemen kente hareket etti. Az sonra İspanya'nın Fas'taki sömürge valisinin bürosuna varan Franco, son durumun gelişmesiyle ilgili raporları dinliyordu. Bir telefon araya girdi. Ceuta deniz üssü arıyordu. Kaygılı bir ses İspanyol gemilerinin limana girdiklerini ve sinyallerine yanıt vermediklerini bildiriyordu. Luis Bolin anlamıştı. Bu Franco için bir darbeydi. Zira ordusunun anavatana taşınması için donanmaya güvenmekteydi. General düşünceye daldı. Sonra isyancı kuvvetlere ilk emrini verdi. Yeniden sinyal yollayın. Gene yanıt vermezlerse ateş açın. Hemen hemen aynı anda Madrid'de Cumhuriyet Hükümeti'nin yeni savunma bakanı Luis Castillo da ilk emirlerini veriyordu. İllerdeki valilere haber göndererek halka silah dağıtmalarını istedi. 19 Temmuz 1936 bir pazar günüydü. Bugün geleneksel olarak Corrida gösterilerine ayrılmıştı. Birbirinden 80 kilometre uzaklıktaki bu iki yerden yollanan iki emirle İspanyol halkı iç savaş denen kanlı bir Corrida için İspanya büyüklüğünde bir arenaya girmiş oluyordu. Palma'da savaş bir şölenle başladı. Palma'nın yoksul halkı yaşamlarında böylesine harikulade bir şölen görmemişlerdi. Kimse, hatta anarşistlerin en düşseverleri bile bir anda böylesine bir bolluğun içeri düşeceklerini akıllarından geçirmemişlerdi. Palmalıların çoğu o gece ilk kez tok karınla yatağa girdiler. Bu nimeti Juan de İspanya'ya borçluydular. Önder, toprak sahiplerinin depolarındaki yiyeceklerin boşaltılmasını emretmişti. Adamları akın akın koşmuş, o güne dek sersefil çalıştıkları malikanelere girmiş ve zengin ganimetlerle dönmüşlerdi. Bir tanığın ifadesine göre sadece Santo Domingo Manastırı'nda tüm İspanya'nın yoksul halkını doyurmaya yetecek kadar buğday ve zeytinyağı buldular. Bu şahane şölen Palmalıların aklından çıkmayacaktı. O güne dek tatmadıkları bir yiyeceği, kızartma taze etleri oburca ve tıka basa midelerine indirdiler. Don Felix Moreno'yu ele geçiremeyen Palmalı ihtilalciler öçlerini onun en sevdiği varlıklardan, vahşi boğalardan aldılar. Her sabah gün ağrırken milis kuvvetlerinden kurulu bir ekip Don Felix'in otlaklarına giriyor ve o günkü gereksinmelerine yetecek kadar boğa öldürüyorlardı. Onların matador kılıcı Manolo El Equijano'nun adlı bir anarşist işçisinin köhne karabinasıydı. Adam görevini öylesine bir hevesle yerine getiriyordu ki arkadaşları o ilkbahar Cordoba arenasında alkışlanan genç bir matadorun adını yakıştırıp ona Manolete dediler. Manolete her gün o kadar çok bağ vuruyordu ki yüzyıllar süren sürekli açlık sonucu mideleri ufalmış olan Palmalılar hepsini bitiremiyorlardı. Öyle ki Don Felix Moreno'nun boğalarının en iyi parçalarını yiyorlar, kalanları Guadalquivir'e atıyorlardı. Böylesine nefis bir yemeği dünyanın ünlü lokantalarından hiçbiri zengin müşterilerine sunamazdı. İspanya'nın büyük arenalarına yakın yerlerde bulunan birkaç lokantanın Corrida akşamları listelerine bunu da ekledikleri olurdu. Ama az miktarda sunulabilen bu tür bir yemekten ancak çok ayrıcalıklı müşteriler yararlanabilirlerdi. Oysa şimdi Don Felix'in boğalarını İspanya'nın en ünlü sürüleri yapan 300 yıllık titiz bir ayıklamanın paha biçilmez mirası olan bu hayvanlardan kesilme pirzolalar Palmalıların tabağını süslüyordu. Ve günün birinde Manolete son hayvanını da tepeleseydi Fiesta Brava gösterilerinin büyüklüğünü ve heyecanını yaratan cins boğalarının soyu da tamamen tükenecekti. Palma halkı paha biçilmez sürüyü afiyetle yemeye öyle dalmıştı ki savaşı unutuvermişti. Barut kokuları tamamıyla yok olmuş, yerini meydanlardaki ateşlerin üzerinde çevrilen etlerin kokusu almıştı. Bu mutlu günleri unutamayacak olan Angelita Benitez ve öteki Palmalılar için bu şölenler, açlık ve yoksullukla geçen bir yaşantının içinde kısacık bir aradan başka bir şey değildi. Don Felix'in hayvanlarının katliamı Palmalıların midesini doldurmuş ama üç alma isteklerini doyurmamıştı. Juan de İspanya'nın adamları yakalayabildikleri zenginleri, ileri gelenleri hapishane haline soktukları belediye binasının bodrumuna doldurmuşlardı. Bunların başında kasabanın ihtiyar papazı Don Juan Navas gelmekteydi. İki doktor, iki veteriner, bir avukat, Rodrigo Diaz adlı orta halli bir toprak sahibi ve yardımlaşma derneğinin başkanı olan eczacının karısı Blanca Luica Ortez de az sonra orayı boyladılar. Calle Paquedoki kuşatılan karakolda çavuş Emilio Paton ve adamları hala direniyorlardı. Kuşatmacıların karınlarını boğalarla tıka basa doldurmalarına karşılık jandarmalar atlarını vurmak, bunların etini çiğ çiğ yemek ve susuzluklarını gidermek için de kanlarını içmek zorunda kalıyorlardı. 6 gün sonra yiyecek ve cephaneleri tükendi. Boğucu sıcaklarda susuzluktan deliye döndüler. Bu durumda teslim olmaktan başka çareleri yoktu. Emekliliğine bir yıl kalan ve doğduğu Galiçe kıyılarına çekilip sakin bir hayat sürmeyi kuran çavuş Paton, jandarma olarak son görevini yaptı. Hayatında ilk kez beyaz bayrağı çekti. Kuşatılanlar halkın küfür ve tükürükleri arasında ölüleriyle yaralılarını taşıyarak Palma sokaklarında itelenip kakalandılar. Götürülüp öbür tutsaklarla birlikte belediyeye kapatıldılar. Guadalquivir kıyılarındaki bütün karakollar teker teker aynı akıbete uğruyorlardı. Bazı jandarmalar kaçabildiler ve dağlardaki manastırlara sığındılar. Orada, Cumhuriyete sadık toprakların ortasında kurdukları isyancı bölgelerde Franco taraftarları gelinceye dek direndiler. Ancak bu şansların sayısı çok düşüktü. Poza Blanco'da 170 jandarma açlıktan kendilerini kuşatmış olan anarşistlere teslim olmak zorunda kaldılar ve onlar tarafından köy meydanında birer birer kurşuna dizildiler. İsyancıların vahşeti de bunlardan aşağı kalmıyordu. Sevilla'nın yoksul mahallesi Triana'da Cuepe de Llano'nun faslı askerleri önderlerinin radyodan savurduğu tehdidi hemen uygulamaya koyuldular. Önlerine geleni yakalayıp kılıçtan geçirdiler. Bu katliamdan sonra general kendini amaç edindiği işe, Endülüs'ün kurtarılmasının etkinliğine verebildi. Her gün şafakta birlikleri Sevilla'da Kristof Kolomb'un mezarının bulunduğu katedral meydanında toplanırdı. Ordu mensuplarından, faşist dövüşçülerden, jandarmalardan, genç monarşistlerden ve topraklarından yoksun bırakılan mülk sahiplerinden meydana gelen bu kuvvetler, atmacılar gibi köylerin üzerine saldırır, cumhuriyetçileri dağlara dek kovalar, ellerine düşenleri katlederlerdi. Köy kurtarıldıktan sonra Sevilla'ya döner ve zaferlerini generalleriyle birlikte içerek kutlarlardı. Boğaları Palma sokaklarında kızartılan adam da onların arasındaydı. Don Felix Moreno uğradığı zararın kapsamını kısa zaman sonra bizzat gidip görecekti. Dahil olduğu birlik Guadalquivir boyunca Palma'ya doğru ilerliyordu. 16 Ağustos'ta Francocular Palma'ya en yakın köy olan Penaflor'a girdiler. İki gün sonra Cordoba Sevilla yolunun güneyindeki Ekija kasabası da düştü. Böylece Francocular Palma del Rio'ya giden üç yoldan ikisini denetimleri altına almış oldular. Francocuların her ileri adımı yeni yeni göçmen kitlelerin yollara düşmesine neden oluyordu. General Cuepe de Llano'nun misillemesinden korkan Cumhuriyet taraftarı binlerce köylü yollara dökülmüştü. 1 Ağustos'tan beri Palma'nın ana caddesi Porto'da içler acısı bir görünüm almıştı. Yorgunluk ve açlıktan sendeleyen çocukların ittikleri arabalara uzanmış yatan ihtiyarlar, dehşet ve yılgınlık içinde şaşkına dönen analarının sırtına bağlanmış bebekler, yaralı bacaklarını ateşler gibi yanan tozlu yollara sürte sürte giden sakatlar, pılı pırtılarla örtünmeye çalışan hastalar, vahşi boğa şölenlerinin şenliğini hala yaşamakta olan kasabanın içinden akıp akıp gidiyorlardı. Bisikletle gelen bazı ayrıcalıklı kişiler de vardı. Ama büyük bir çoğunluk kaçmak için partal kunduralardan başka bir şeye sahip değildi. Telaşları içinde kaçırabildikleri birkaç para hazineciklerine sıkı sıkı sarılıp yollarda yatıyorlardı. Ve sabahları Palma sokakları kalkamayanların cesetleriyle doluyordu. Bir süre sonra bu göç hızını yitirdi ve birden kesildi. Bu istilacılar kasabalarının sınırlarına dayandılar ve Palma için çarpışma başlıyor demekti. İhtilal komitesinin yorulmak bilmez başkanı Juan de España'nın kumandası altında savunma hazırlıkları güçlendirildi. Ateşe verilen kiliselerin çan kuleleri gözcülerin dikildiği birer gözetleme noktası haline getirildi. Kasabanın girişindeki evler küçük birer tabya haline getirildi. Savunmacılar birkaç yüzyıllık zeytin ağaçlarını kesip barikatlar yaptılar. İspanya, kurtuluş savaşçılarının saldırılarını görmüş olan Araplardan kalma surlar, bu yeni kuşatmaya karşı iyice pekiştirildi. Bütün ağızlarda yakıcı yaz rüzgarının her yana yaydığı tek bir direnme haykırışı yankılanıyordu. No pasaran. Çok geçmeden güneyden ve batıdan savaşın ilk gürültüleri duyulmaya başlandı. Belediye binasının bodrumuna kapatılmış 42 palmalı için bu sesler son saatlerinin geldiğini haber veriyordu. Dörder dörder bağlanıp kamyonlarla kentin eteklerinde serve ağaçlarıyla çevrilmiş çok büyük bir alan olan mezarlığa götürüldüler. Orada milis askerleri onların zincirlerini söküp ellerine kazma kürek verdiler ve geniş bir çukur kazmalarını buyurdular. Şafağın ilk ışığı sıra dağların en alçak tepesinin üstünden açtığı anda da bir buyruk duyuldu ve idamlar başladı. İlk ölen Emilia Paton oldu. Sonra tüm yoldaşları teker teker çukura yuvarlandılar. Paton'u berber Angel Romero ve iki kardeşi izledi. Her salvodan önce kasabanın papazı ellerini yere düşen cesetlere doğru uzatarak dualar mırıldanıyordu. Az sonra çukur 40 cesetle doldu. Geride sağ olarak yalnız ihtiyar papaz kalmıştı. O zaman dua kitabını kapatıp cebine yerleştirdi. Ağır ağır çukura yaklaştı. Bakışlarını cellatlarına doğru kaldırdı ve hazır olduğunu anlatan bir işaret yaptı. Dimdik ve mağrur bir duruşu vardı. İdam mangasından bir ses yükseldi. Seni davranışlarından ötürü öldürmüyoruz. Köylülere iyi davrandın. Don Juan, ama temsil ettiğin kurum adına öleceksin. Papaz göğüs geçirdi. Zavallı evlatlarım diye karşılık verdi. Kan kanı çeker. Birkaç gün sonra cinayetlerinizin hesabını vermek üzere buraya geleceksiniz. Bıkkın bir hareketle öldürmek amacıyla bir araya gelen adamları kutsadı. İçlerinden birkaçı görevlerini bir an için unutup haç çıkardılar. Sonra bir salvo duyuldu ve papazın cansız bedeni çukura yuvarlandı. Bu sabah katliamından bir kişi kurtulmuştu. Eczacının eşi Lucia Ortiz'e. Kadın olduğu için özel bir idam lütfedilmişti. Juan de İspanya'nın adamları Palma'nın girişinde ırmağı üzerindeki demir köprüde onu kurşuna dizdiler ve cesedini Guadalquivir'e attılar. Komutan haritayı katladı. Palma del Rio'nun 32 kilometre güneyindeki Ekija kasabasının önündeydiler. Komutan, Mayor meydanındaki kemerlerin önünde toplanan kalabalığı görmek üzere Mavi Hilma'nın kaportasından üstüne çıktı. Üniformasının cebinde General Cuepo de Llano'nun eliyle yazdığı bir emir vardı. Bu emirden ötürü Palma'nın papazı Don Juan Navas'ın tahmini gerçekleşecekti. General Llano, Endülüs'ün kurtarıcısı, 47 yaşındaki komutan Manuel Patrone'ye Cumhuriyetçilerin son kalesi haline gelen Sevilla-Cordoba arasındaki Palma del Rio kasabasını ele geçirmesini, o güne dek gerçekleştirdiği fetihler dizisine böylece yeni bir zafer daha katmasını emrediyordu. Şafağın son serinliğinde askerler komutanlarının arabasının peşinde yola düzüldüler. Böylesine karmaşık bir birlik görülmüş değildi. Başta Kadiz alayı, peşinden bir lejyon birliği, faslı askerlerden kurulma taburlar ve en sonda jandarmalar geliyordu. Bu askerleri, giysileri de siyasal inançları kadar değişik olan sivillerin meydana getirdiği bir kortej izlemekteydi. Böylece köhne şavroletlere, antika fortlara ya da lokomotif gibi tıslayan kamyonlara dolmuş, at arabalarına tünemiş, atlara, bisikletlere, eşeklere binmiş, pomponlu bereler takmış faşistler, haki gömlekli katolik militanlar, kırmızı bereli Don Carlos taraftarları, mavi pantolonlu monarşist öğrenciler şarkılar söyleye söyleye Ekija kasabasının caddelerinden geçtiler. Kadınların çiçek, alkış ve öpücüklerine falangistlerin marşı olan Kara Al Sol, Yüzüm Güneşe Dönük'ün titreyen heceleriyle karşılık veriyorlardı. Yüzüm güneşe dönük, bulacak ölüm beni, İspanya uyan. Bu düzensiz birliği alelacele ambulans haline sokan belediyenin cenaze arabası, onu da birliğin gereksinmesi için 5000 litre su taşıyan tanker izliyordu. En sonda da Palma'nın 3 kodamanı Martinez kardeşler ve Don Felix Moreno şahane atlarına fiyakayla kurulmuş Sevilla feriasındaki geçit törenindeymişçesine ilerliyorlardı. Kuşağına koca bir tabanca sıkıştıran mağrur ve dik duruşlu Don Felix boğalarının öcünü almaya koşuyordu. Cidden 500 yıl sonra Palma del Rio'nun feodal senyörü sahip olduğu toprakları fethe çıkmıştı. Cid, Compredor Rodrigo Diez de Bivar, 11. yüzyılda yaşamış bir İspanyol şövesisiydi. Araplara karşı savaşlarıyla ün yapmıştır. Gözcünün güneye, Genil kıyılarına çevirdiği dürbünü tutan parmakları kasıldı. Alevlerin is içinde bıraktığı Asunción Kilisesi'nin çan kulesine yerleştirilen gözetleme yerinde duran dülger Adolfo Santaflor, toz bulutu içinde Palma'ya yaklaşmakta olan ilk kamyonları görmüştü. Adam dürbününü bıraktı ve tepesine sarkan halata yapıştı. Yüzyıllardan beri Palmalıları ayine çağıran ya da ölen bir Palmalıyı uğurlayan çanlar çalmaya başladı. Bu kez aynı çanlar bir dönemin Juan de İspanya'nın kurduğu geçici proleter cennetinin sonunu ilan ediyordu. Birkaç dakika sonra karşısında uzanan kasabayı ilk kez gören General Patrone irkildi. Palma'nın Araplardan kalma surları boyunca turuncu alevler yükselmeye başlamıştı. Dürbününü gözlerine dayadı ve Palmalıların ellerinde yanan meşalelerle koştuklarını gördü. Juan de İspanya kasabaya yaklaşılmasını engellemek için cüretli bir plan kurmuştu. Saldırı birlikleri görünür görünmez adamlarına ekinleri ateşe vermelerini emretmişti. Birkaç dakikada yangın tarlaları sardı ve meydana gelen ateş duvarı bir yıllık ürünleri yutmaya başladı. Saldırı ordusundaki siviller dehşete kapılmışlardı. Çözülmeye başladılar. Ama saldırıyı yöneten Rif Savaşı'nın eski komutanı için bu umutsuz atılış kasabayı ele geçirmek için umulmadık bir fırsattı. Etrafındaki adamları toplayan Batrone, yangından yükselen yoğun duman perdesinden yararlanıp kasabanın girişine yarım kilometre mesafedeki ufak zeytinliği işgal etmelerini emretti. En iyi nişancılarını orada gizleyen komutan genç gönüllülere yangının içinden geçip kasabanın girişini zorlamalarını emretti. Bu delikanlıların akını Batrone için içli bir anı olacaktır. Gençler kömürleşmiş toprakta ayaklarını yakarak ve koca tüfeklerinin ağırlığıyla dengelerini güçlükle kurarak ürkmüş karaca yavruları gibi ileri atılmışlardı. İlk sıradaki evlere 200 metre kala dehşet içinde yerlerine çakılmış ve savunmacıların kurşunlarıyla teker teker yere yuvarlanmışlardı. Şafaktaki zafer şarkıları yerini böylece iç parçalayan imdat seslerine bıraktı. Bu katliamdan kurtulanlardan biri şöyle anlatır. Savaş nedir hiçbirimiz bilmiyorduk. Büyüklerin oyununa heveslenen izcilerden başka bir şey değildik. Kumandan Batrone, Palma'yı ele geçirmek için savaş görmüş askerlere başvurmak gerektiğini anlamıştı. Batı'dan gelen bir başka saldırı birliği daha oraya varmıştı. Batrone, kasabaya üç yandan saldırmaya ve bir kaçış yolu bırakmaya karar verdi. Bu yol, Guadalquivir Irmağı üzerindeki Romalılardan kalma köprüydü. Son saldırıya da o gece girişeceklerdi. İlk çarpışmalardan sonra pek çok kişi barikatları bırakıp kaçmaya başladı. 1936 yılının o acımasız yazında milyonlarca İspanyol gibi Endülüs'ün bu ufacık kasabasının sakinleri de toplu göçün bütün acılarını yaşayacaklardı. Angelita'nın anlatısı. Savaşın bende bıraktığı en belirli anı erkeklerin kasabadan kaçtıkları ve babamın bizleri bırakıp uzaklaştığı gecedir. Palma'nın dışında çarpışmalar bütün gün sürmüştü. Akşama doğru kasaba bombalanıyor sandık. Oysa duyduğumuz ses yazın Endülüs'te sık sık kopan sıcak fırtınaların gürültüsünden başka bir şey değildi. Anımsıyorum. Annem sürekli tüfek seslerinin ötürü dışarı çıkmamızı yasaklamıştı. Küçük kardeşlerim Manuel ve Carmela durmadan ağlıyorlardı. Akşam olunca annem babamı aramaya gitti. Döndüğümde o da ağlamaya başladı. Babamın başına bir felaket mi geldi diye düşündüm. Oysa annem yalnızca ne yapacağını kestiremediği için ağlıyordu. Öteki köylerden gelen göçmenler, askerlerin sosyalistlerden yana olan herkesi öldürdüklerini söyledikleri için çokları kaçıyorlardı. Regulareler ve Arap askerleri bıçaklarla halka saldırıyorlarmış. Anna Horelio, anneme Laura Del Rio'da bir bebeği süngüyle kapıya çivilediklerini anlatmış. Bunları Casa del Pueblo'da Madrid radyosunu dinleyen komşu kömürcüden öğrenmiş. Doğru mu değil mi bilmem ama böyle söylentiler yayılmıştı. Anne Horelio da kaçmaya karar vermişti. Annem de göçmek istiyordu ama bunu nasıl yapardı? Manuel henüz 4 aylıktı ve Carmela da yürüyemeyecek kadar küçüktü. Kucağında iki çocuk da kaçması olanaksızdı. O gece belki de bu nedenle annem ağlıyordu. Sokaklarda bir keşmekeştir gidiyordu. Ne olup bittiğini kimse bilmiyordu. Elektrikler de kesilmişti. Gece yarısı gürültüler ve sesler duyarak uyandım. Babam barikatlardan dönmüştü. Bir mum yaktı. Sokaklarda halk geliyorlar kaçın diye haykırıyordu. Bu arada babamı çağırdıklarını duydum. Biri odamızın kapısını açtı ve Renko çabuk ol diye seslendi. Babam deri ceketini aldı, postallarını giydi, bizleri öptü, Manuel'i kucakladı, onu daha bir özlemle sıktı. Babamın kardeşimi son görüş oldu bu. Giderken sadece "Yo vuelvo, döneceğim" dedi. Uzun süre uzaklaşan ayak seslerini dinledik. Az sonra sesler gitti. Sonra annemin geceyi yırtan hıçkırıklarından başka hiçbir şey duymadım. 3. Madrid, 1 Mayıs akşamı, saat 18.20. Adı Korku Kapısı. 20 milyon bakış, demirleri paslı, tek kanatlı tahta kapıya dikilmiş. Madrid arenasının en üst basamaklarından arenanın pistine dek bütün gözler orada. Objektifini oraya çeviren televizyon kamerası, sabırsızlık içinde bekleyen İspanya'ya bu olağanüstü sahnenin sayısız görünümlerini vermeye hazır bekliyor. Kırmızı, sağlam tahtalardan yapılma bu kapı doğrudan piste açılıyor. Dışarıda hareket ettirilen kocaman bir sürgüyle kapatılmış. Birkaç saniye sonra, yani arenadaki görevlilerden biri sürgüyü çeker çekmez kapı açılacak. Geride ortaya çıkacak olan kapkara delikte Manuel Benitez El Cordobes'in hasmı görünecek. Geçit töreni sona erdi. Arenayı gergin bir sessizlik kapladı. Siyah sorguçlu bir alguasil, yani polis, dört nala gelip Toril'in simgesel anahtarını getirdi ve sonra Picadordar'la birlikte uzaklaştı. Kalyon'da pistin etrafındaki geçit, gazeteciler, polisler, veterinerler ve resmi kişiler kendilerine ayrılan Burla Dero'ların tahta sığınaklar gerisinde yerlerini aldılar. Çıngıraklar çalıyor, korida başlıyor. Burla Dero'sunun gerisinde durmadan çiseleyen yağmurun gittikçe ağırlaştırdığı pelerinini ellerinin içinde çevirip eviren El Cordobes korku kapısının açılmasını heyecanla bekliyor. Arkasından gergin sessizliği yaran bir ses. Haydi bakalım maskara herif, göster hele ne olduğunu diyerek gülüyor. Bu gibi sataşmalara kulaklar alışıktır. Bu sözler onun hiçbir hareketinin çamur içindeki bir sahada dövüşmeyi kabul etmesinin bile bir kısım Madridlinin düşmanca duygularını yenmeye yetmediğini göstermektedir. Üzülerek dönüyor. Bakışlarını sırılsıklam suratlardan meydana gelen insan denizinde gezdiriyor. Bu saldırgan sözlere o çocuksa gülümsemesiyle karşılık veriyor. Ama birden bir hançer darbesi yemiş gibi sarsılıyor. Tam karşısında oturan bir kadın iyi şanslar Manola, kulaklarına da kuyruğuna da sahip olacaksın diye haykırıyor. Plazaya giderken yolda cenaze görmek, yanında ölülerden söz etmek ya da bütün matadorları ürküten boş inanlar El Cordobes'i etkilemez aslında. Ama gene de zaferden önce kazanacağı ödüllerden söz edilmesinden hoşlanmaz. Fena halde kızıyor ve başını piste doğru çeviriyor. Gözlerini boğanın çıkacağı kapıdan bir daha ayırmamaya kararlı. Saniyeler geçmek bilmiyor. Bu anlar korku denen şeyi kimsenin yenemediği heyecan dolu yalnızlık anlarıdır. Bekleyiş içinde kıpırtısız kalan beden düşüncenin karşısında siliniyor. İnsanın dingin ve uyanık olduğu anlarda hiç kimse, matadorların en yüreklisi bile kaygının bütün bedenini sarsmasını engelleyemez. Kimi yaşamının en önemli olayları peş peşe görür, kimi dua eder. El Cordobes ise o anda hiçbir şey düşünmemek için yoğun bir çaba harcamaktadır. En yüreklilerin iradesini bile aşan bir korku, o anlarda sayısız matadoru arenalardan kovmuş, onları çirkin ve acıklı bir kaçışı göze almaya zorlamıştır. Bu tepki doğaldır. Bu tepki boğanın ortaya çıkmasıyla genellikle yok olur gerçi. Ama korida boyunca sürdüğü de görülmüştür. Matadorların çoğunun bir deri bir kemik olmaları bir rastlantı değildir.